Ayrım 4.
Özgürlüğü kurtarmak için uzun zamandır halkı kandırıp aldatan hainleri cezalandırmak gerekir. Robespierre daha önce bakanları, foylanları gözler önüne sermişti. 1 Eylül'de Jacobenlerin iletişim komitesine egemen olan ve monarşiye ödün vermekten geri durmayan üçlüye çatar. Dupor'un arkasından da beşlerin Lamer kardeşlerle Barnav'ın yüzlerindeki maskeyi indirir. Şöhreti ülkede hiçbir zaman bu denli büyük olmamıştır. Ancak mecliste de bu denli az izlendiği görülmemiştir. Meclisi iktidarının son bulmasıyla devrimin de son bulacağını düşünür. Böylece kulüpler, halk dernekleri de varlık nedenlerini yitirirler. Robespierre bu son manevraya karşı çıkar. Uyanık olmalıdır. Çünkü yurt düşmanları gitgide çoğalmaktadır ve güçlenmektedirler. Ancak onları yenmek için de siyaset makinesini kırıp parçalama tehlikesini doğuracak hareketlere gerek yoktur. Yayımlanmış olan anayasaya bağlı kalmak, yeni seçimlere hızla gitmek yeter. Anayasa, karşı devrimcilerin önüne çıkaracağı bir kale olacaktır artık. Bu karşı devrimciler anayasaya saldırırlarsa 14 Temmuz 1789'da olduğu gibi kılıçlarımızı ve silahlarımızı yeniden kuşanacağız der. Ve Robespierre her milletvekilinin şu ya da bu anayasa maddesi üstüne yürütme iktidarı ile asla uyuşmayacağı hakkında ant içmelerini ister. Bu andı içmezlerse yurda ihanet etmiş diye ilan edileceklerdir. Robespierre bu yapının nedenli yetersiz olduğunu bilmez değildir kuşkusuz. Ona göre eksiklikleri insanların eseri olmasından ileri gelmektedir. Ama temelleri Tanrı'nın eseridir. Bu haliyle de olsa anayasa bugün yaşayan bütün halklarla ilk çağın en eski halklarının anayasalarından sonsuz derecede yüksektir yine de. Böylece savunmalıdır onu. Halk bunu ister ve yeni meclis anayasaya saygı yemini eder. Kanunun zaten yasakladığı bir gözden geçirmekten çok uygulanmasına göz kulak olunmalı. Robespierre'in deyimiyle demokratik olabilecek ne ki var bulup çıkarmalı içinden. Savaş ve onun esinlettiği korkular tavrını daha da güçlendirir Robespierre'in. Bütün iyi niyetli insanlar entrikacılara karşı birleşmelidirler diye düşünür. Pêchion'la beraber kaleme aldığı gözlemlerde 16. Louis'e çağrıda bulunur ve şöyle der. Ey kral, daha da onurlu bir geleceğe layık olduğunuzu gösteriniz. İnsanlığın iyilikseverleri arasına katılmanız hala mümkündür. İçeride ve dışarıda sizin adınıza yakılan ateşi söndürünüz. Seçim sonuçları kendisini pek çabuk hayal kırıklığına uğratmış da olsa Robespierre bu tutumunu yasama meclisinin sonuna değin sürdürecektir. 2 Mart 1792'de genel irade daha büyük bir mutluluğu özlediğine karar verinceye değin anayasanın kararlı dostları olduklarının yüksek sesle ilan edilmesini ister. Ve Brissocuları bu konuda bütün olanakları harekete geçirmediklerinden dolayı eleştirir. Ortada bir anayasa olmadığında anayasadan daha fazlasını istemenin anlamı yoktur der. Brissot ile sarayın kışkırtıp durdukları dışarıya karşı savaş hakkında Robespierre'in 1791 Kasım'ı ile 1792 Nisan'ı arasında görüşünün hissedilir ölçüde değişmiş olduğu söylenmiştir. Aslında Avrupa'nın düşmanlığına yeter derecede önem vermiş görünmüyor başlarda. Ancak bir silahlı çatışma olasılığını da hiçbir zaman gözden uzakta tutmaz. 19 Mart 1791'den başlayarak diplomatik ve askeri komitelerin safsaklamalarını gözler önüne serer ve 18 Haziran'da sınırlardaki savunma önlemlerinin yetersizliği üzerindeki korkularını yeniden dile getirir. 30 Nisan 1792'de şöyle diyecektir. Savaşa karşı asla olmadım. Ancak içerideki düşmanlarınıza karşı kendinizi güvence altına aldıktan sonra dışarıya karşı savaşa kalkmak gerektiğini söyledi. Kral daha önce kaçmıştı. İhanetini yeniden tekrarlayabilirdi. Bu noktada Robespierre değişmedi. Gerçekten anayasa düşmanlarının onu devirmek için bir dış savaş bahanesi arkasında koştuklarına yürekten inanmıştı. Çıkmazda olan karşı devrimcilerin elinde pek güzel bir oyalama aracı olacaktı bu. Kaygıları yeni değildi. Kurucu meclis, savaş ve barış hakkının kullanılması konusunu tartıştığında 15 Mayıs 1790'da dile getirmişti onları. Ulusal muhafızların üstüne söylevlerinde de tekrarlamıştı bu kaygıları. Dışarıda aristokrasiye karşı mücadele etmeden önce içeride dize getirmeyi istiyordu onu. Ve özgürlüğü dışarıya yaymadan önce Fransa'da güvenceye bağlamanın arkasındaydı. Şöyle diyordu: "Zulme karşı halkın savaşını yapalım. Halka karşı sarayın, zadeganın, entrikacıların ve borsa oyuncularının savaşını değil." Böylece savaşılacak baş düşmanları içerideki düşmanlarıdır. Oysa kendi deyimiyle kollarına atılmak isteniyor onları. Robespierre işte bu anlayıştan hareket edecek, Girondenlerin yaygaracılarına karşı çıkar. Robespierre, özgürlüğün egemenliğini yayma adına girişilecek bir savaştan yanadır. Ne var ki, var olan koşullarda onun karşısındadır. Nasıl ele alıyordu savaşı? Savaş, önce savunmacı olmalıdır. En tehlikeli parti, savaşı ilan eden olacaktır. Ama onu düşman dayatacaksa eğer, millet ayağa kalkar. Böylece, mızraklarla da olsa, milleti silahlandırmalıdır. Ancak kim yönlendirecek onu? Nerede o general? Suçsuz kanına batmamış eller önümüzde gidecek sancağı taşımaya layıktır ancak. Nerede o eller? 10 Şubat'ta soylu sınıftan subayların ordudan temizlenmesini yeniden önerir ve yurtseverlerin birlik olması gerekliliği üzerinde ısrar eder. Ama her şeye karşın savaş ilan edilir. Öyle olunca da tek şey kalmıştır Robespierre için. Savaşı devrimin yararına çevirmek. Gazetesinde Brissot, Lafayette, Madame de Staël'in aşığı ve Harbiye Nazırlığını elinde tutan Comte de Narbonne arasındaki ilişkileri açığa vurur. Girondenler de bütün güçleriyle kamuoyu üzerinde ağırlıklarını koyarlar. Çünkü bir yandan Jacobenler nezdinde iletişim komitesini egemendirler, öte yandan Roland'ın başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nın gizli fonlarına sahiptirler illerde. Robespierre durup dinlenmeden mücadele eder onlarla ve özellikle de halk düşmanı Lafayette'e çevirir silahlarını. Bir askeri diktatörlük kurmak istemekle suçlar onu ve görevinden ayrılmasını ister. Beceriksizlikleri daha da zayıflatır kendisini. Fransız orduları gerilerken Lafayette Paris'tedir ve tepeden bakmaktadır. 1792 Temmuz'un başlarında özgürlüğün dostlarının sırtına yıkabileceği bir cinayet düşünme kuşkusu altındadır haklı olarak. Ve Robespierre hakkında suçlama kararı verilmesini ister birçok kez. 8 Ağustos'ta dış tehlikeye karşın yasama meclisi reddeder bunu. Bir dönüm noktası 10 Ağustos 1792. Meclis sonunda mahkum edilmiştir. Federeler Paris'tedir. Kamuoyu 8 aydan beri savaşın ülkeyi sürükleyebileceği tehlikeyi durup dinlenmeden söyleyen Robespierre'i izler. Ne var ki hala ihtiyatlı hareketi öğütlemektedir o. Şamdemar kıyımını hatırlar ve sarayın hazırlıklarını bilmez değildir. Ortak düşmana karşı yalnız kanunların kılıcı ile savaşınız der federelere. Öte yandan Pétion da bu yolda destekler kendisini. Yakın bir kaçışından korkulan kralın tahtından indirilmesine, süresinin bitiminden önce meclisin de genel oyla yenilenmesine ve yeteneksizlikleri anlaşılmış idarecilerin yerine başkalarının atanmasına karar verilir. Bu arada birkaç noktada anayasada değişikliğe gidilir. Robespierre özellikle de şu gerçeğin altını çizer: "Kaynakları kendimizde bulalım artık. ve ekler. Fransız halkının dünyanın ağırlığını sırtında taşıması ve aynı zamanda kendisine acı veren bütün canavarları dizginlemesi gerekir. Böylece Robespierre başkaldırıyı öğütlememekle beraber 29 Temmuz 1792'den başlayarak halkın gücüne başvurulması düşüncesini kabul ediyordu. Kabul ediyordu çünkü bütün yasal yollar bitip tükenmişti. Brunswick'in bildirisi ve düşmanın ilerleyişi bu düşüncesini güçlendirdiler. 9 Ağustos'ta şöyle yazıyordu Couthon'a: "Kızışma ve kaynaşma ayyuka çıkmıştır ve bu gece Paris'te en büyük sarsıntının olabileceğini sezdiriyor her şey. Anayasa dramının düğümünün çözüleceği noktaya geldik. Devrim askeri ve diktatoryal bir despotluk içinde yok olup gitmezse daha hızlı bir akış içine girecektir." Bunları söylese de Tuller'e saldırıyı tahmin etmiyordu. Elinden Lafayette'in tutuklanması kararını çekip almak ve onu daha atılgan bir politikaya zorlamak için halkın meclis üzerinde yapacağı baskı yeterli görünüyordu Robespierre'e. Jacobenlerin gizli komitesine katılmaz ve o günün maddi bakımdan hazırlanmasında rolü yoktur. 9 ve 10 Ağustos gecelerini nerede geçirdiğini de bilmiyoruz. Herhalde Danton ve Mara gibi çarpışmalara katılmadı. "Geceliğin ötekiler oradaydı. Gerçek kahramanlar onlardır," diye itiraf edecektir. Ne var ki önemli olan sonuçtur ve alınmıştır. Geri çağrılan Lafayette kurmayı ile beraber düşman tarafına geçer. Kral tahtından düşmüştür ve boyun eğen meclis karşı devrimciler hakkında koşulların dayattığı sert önlemleri alır. Sözün yerine eylem geçmiştir artık. 10 Ağustos günü öğleden sonra komüne seçilen Robespierre genel kurul üzerinde kesin bir etkide bulunacaktır. Kurulun bütün önlemlerine esin vermese de en azından uygun bulacaktır hepsini. Kavgadan zaferle çıkanların ilk yaptıkları şu olur: diktatörlüklerini kurarlar ve aristokratlara, gerici rahiplere ve parayla satılmış gazetecilere karşı tam bir teröre geçerler. Paris'te birkaç gün içinde yüzlerce kuşkulu tutuklanır. İstila haberi kafaları alabildiğine kızıştırıyordu. Hızla yürüyen bir adalet isteniyordu. 17 Ağustos'ta olağanüstü mahkemenin başkanlığına seçilen Robespierre yetkisizliğini ileri sürüp kabul etmez. Ancak öte yandan komünle yalnız Tuller'de esir edilmiş İsviçreli askerlerin yazgılarını karara bağlamada değil, kovuşturmaların bütün tertipçileri kapsamaları konusunda anlaşır. Bizzat kendisi Brissot ile Fransa'yı Brunswick'e teslim etme tasarısını oluşturan birçok milletvekilinin adını verir. 29 ve 30 Ağustos'ta hastadır. İyileştiğinde 1 Eylül'de komüne ve 2 Eylül'de de seçim meclisine gelir ve ağızlarda dolaşan kıyım haberlerini o zaman duyar ve hiç de şaşırmaz. 5 Kasım'da Girondenlerin suçlamalarına yanıt verirken şöyle diyecektir: "Devrimsiz bir devrim mi istiyordunuz? Halkın başkaldırı dalgalarının kırılacağı noktayı iş işten geçtikten sonra kim gösterebilir?" Öte yandan taşrada da kıyımlar olmuştu. Cepheye doğru hareket ederken ailelerini tertipçilere bırakmak istemeyen yurtseverlerin kendiliğinden tepkileri gibi görünüyordu bunlar. Bunları yapanları mazur gösterir Robespierre ve şöyle der: "Kanunların güçsüzlüğünden doğan bunalım zamanlarında kamu selametinin gerektirdiği önlemleri eldeki ceza kanunu ile mi değerlendireceksiniz yani?" Öte yandan halk bu kanun adını o kadar işitmişti ki güven duymuyordu bu kelimeye ve koruyucu kanunlar olmadığında kendi gereksinmelerine kendisinin göz kulak olma hakkının bulunduğu inancındaydı Robespierre. Ona göre alınmış önlemler meclisten çıkanlardan ne daha az adil ne daha az zorunludur. Onlar yasal değil denecek, değil mi? Evet. Devrim tahtın ve Bastil'in düşüşü ne denli yasal değillerse o denli yasal değil onlarda. Bizzat özgürlüğün kendisi kadar yasallık dışı, diyordu. Böylece Robespierre başkaldırıdan doğan komünle tam bir dayanışma içindedir. Olaylara damgasını vuracak olan halkı temsil etmektedir artık. Krallığın düşüşü cumhuriyete yol açarken kurucu meclisin kurduğu sosyal düzen halkın zaferinin tepkisine uğramış olur. Bir ikinci devrim başlamaktadır. Eşitliğin devrimidir bu. 4. Siyasal demokrasiden sosyal demokrasiye. Başkaldırı yasaldır. 10 Ağustos Robespierre örgütlü bir halk başkaldırısının gücünü görüp değerlendirme fırsatını verir. Konvansiyonda milletvekili, komünün üyesi, Jacobenler kulübünde kamuoyu yaratanlardan biri olarak bu güçten elde edebileceği payın hemen farkına varır. Düşlediği sosyal demokrasiyi kuracaktır onunla. Önce başkaldırının haklılığı üzerinde ısrar eder. Toplum ve siyaset anlayışında başkaldırıya da yer vermiştir. Halk egemenliğini açıklar onunla. Bu başkaldırıya karşı güçsüz kanunlara ya da özgürlüğe karşıt kanunlara başvurulamaz. Halkı mutluluğa götürmeden önce hangi yolla olursa olsun kendini kurtarmasında yardımcı olmak gerekir. Onu felakete götürmeye yönelmiş bir şey. Asıl budur anayasaya aykırı olan. Robespierre bu dili daha önce 1789 Temmuz'unda da kullanmıştı kuşkusuz. Kamu selameti adına mektupların açılabileceğini isterken ya da bir kuşkulunun tutuklanması için bir kararın gerekli olmadığını ileri sürerken böyleydi. Ancak başkaldırıya anarşik ve denetlenmesi olanaksız bir kitle hareketi olarak bakıyordu her şeye karşı. Daha sonra kamuoyu üzerinde kurduğu üstünlük bu toplu eylemin yönlendirilmesinin mümkün olduğunu gösterdi ona. Mara örneğinden kalkarak başkaldırının devrimin yürüyüşünü hızlandırmada en etkili araç olduğu düşüncesine gelip vardı. Yeter ki gelişi güzel kullanılmamalıydı o. Halk karışıklıklardan bıkar, çalışmak için sessizlik ister. Böylece kısmi ve şiddetli hareketlerden kaçınmak gerekir. Çünkü arkasından çekip götürdüğü insanlar için tehlikeli olabilirler bunlar. Başarıya ulaşamamış bir başkaldırıdan daha zararlı başka bir şey yoktur. Anayasa Savunucusu adlı gazetesinin 10. sayısında şöyle yazıyordu Robespierre. Yola koyulmadan önce varılmak istenen nokta ile oraya götürebilecek yolları bilmek gerekir. Bir büyük girişimi gerçekleştirmek için bir plan ve şefler olmalıdır. Az sonra da şunu ekleyecektir sözlerine. Bütün halk katılmalıdır başkaldırıya. Öyle olmazsa bu önlemler bir hizbin eylemi olurlar ve özgürlüğe karşı yönelirler. Nerede midir halk? Halk kendi seksiyonlarındadır, komündedir. Robespierre bu yasal otoritelere dayanacaktır artık. Konvansiyona egemen ve çok geçmeden de gerçek yüzleri ortaya çıkacak olan Girondenlere karşı onları savunacaktır. Bu, mülk sahiplerinin, tacirlerin ve bankacıların partisi, yaşamları ve malları için korkanların yanı sıra bir toprak kanununun tehdidiyle uykusu kaçan herkesle beslenip güçlenir. Bunlar burjuvalar, önde gelenler yani eşraf, maliyeciler tek kelimeyle tüm eşitlik düşmanlarıdırlar. Kamusal serveti ellerinde toplar, aslan payını kendilerine ayırırlarken yığınla insan en zorunlu gereksinimlerini karşılayamaz hale gelir. Buradan kalkıp şu acı soruyu sorar Robespierre. Bir bölük insanın, milyonlarca insanın yiyecek içeceğini yiyip yutabildiği bir ülkede hangi erdem, hangi mutluluk olabilir ki? Yine Anayasa Savunucusu'nun bir sayısında, sayı 4, Rahip Dolivier'in dilekçesini yorumlarken onların demokrasiye karşı tutumunun altını çizer ve şöyle der. Gidin bu özgürlük vaazını Plutus'un mihrabından başkasını bilmeyen açgözlü spekülatörlere verin. Onları ilgilendiren tek şey şudur. Bugünkü maliye sistemimizin günün her anında sermayelerinin çıkarlarını ne ölçüde artırabileceğini bilmek. Böylece kötüye kullanma, yolsuzluk ve çalıp çırpma zenginlerin eseri ve uğraş alanıdır. Halkın felaketidir onlar. Halkı da hem horlar hem kullanırlar. Buna karşı sankilotlar, çalışan sınıf, zanaatçıların, ücretlilerin, köylerde küçük toprak sahiplerinin, küçük çiftlik kiracılarının sınıfıdır. Kısacası gerçek halktır. Yurtseverler, özgürlüğün, adaletin ve insanlığın dostlarıdır onlar. Kendilerine taktıkları adı bu donsuzlar adını Lafayette'le saray onları gözden düşürmek için kullanmak istiyorlar. Buradan kalkıp Robespierre onlara boca edilen iftiralara karşı çıkar. En hünerli ya da en güçlünün gütmesine ayrılmış ahmak bir sürü değildir onlar. Tersine milletin en sağlıklı bölümüdür der. Ve devrimi yapan bu halk emeklerinin ürününü alabilmiş değildir henüz. Hala zenginlerin zulmü altındadırlar ve zenginler de oldukları gibidirler hala, yani katı ve acımasız. Bu insanlara bir avuntu olabilecek hayırsever kurumlar ve kanunlar reddediliyor onlardan. Sankilotlarla donsuzlar, has donlular, yani adalete ve kutsal haklara karşı sonsuz bir tertip içinde olan hergele alayı arasında hiçbir uzlaşma olamaz. Ve Robespierre şu notu düşer cep defterine: İç tehlikeler burjuvalardan geliyor. Burjuvaları yenmek için halkla birleşmek gerek. Vernaut da bu sosyal uyuşmazlığın keskinliğine işaret eder. Gördüğüm kadarıyla der 8 Mayıs 1793'te sankilotlar adı verilenlerle kendilerine beyler adını yakıştırmış olanlar arasında uğursuz bir savaş başlamıştır ne yazık ki. Ancak taraflar da eşit gözükmez birbirine. Bu has donlular, bu beyler, hepsinde ortaklaşa bulunan boş inançlardan, güçlü insanların gururu ve tutkularından oluşan bir sınıf bilincine sahiptirler. Her türlü zorbalık, baştan çıkarma ve etkileme araçları ellerindedir. Onların karşısındaki halk ise bulanık ve karışık gerçekliklerden, bağlaşık olmayan bir kitleden oluşmaktadır. O bakımdan bugünkü proletarya ile bir tutmamalı onu. Böylece son bir çözümlemede savunulması gereken güçsüzlerin hakları ve gereksinmeleridir olsa olsa.